Kişisel gelir dağılımı ve Gini katsayısı. Kişisel gelir dağılımı, bir ekonomide yaratılan gelirin o ekonomideki kişiler arasında ne şekilde dağıldığını gösteren analizdir. Fonksiyonel gelir dağılımı, ücret, faiz, rant, kar gibi üretim faktörlerinin yaratılan gelirden, yani gayri safi yurt içi hasıladan ne kadar pay aldığını ölçmeye yarayan analizdir. Gini katsayısı, kişisel gelir dağılımında adaleti ölçmek için kullanılan araçlar içinde en yaygın olarak kullanılan araçtır. Gini katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen bir istatistiksel hesaplamadır. Bu sayı ülkenin zenginliğini ifade etmez, eldeki zenginliğin eşit paylaşılıp paylaşılmadığını ortaya çıkarır. Lorenz eğrisinden faydalanarak oluşturulan Gini katsayısı, hesaplamalar sonucunda 0 ila 1 arasında bir sayı verir. Bu sayının 0 olduğu ülkelerde milli gelir bireyler arasında eşit paylaşılıyor demektir. Katsayısı 1 olan ülkelerdeki milli gelirin tamamına yalnızca bir kişi sahip oluyordur demektir. Diğer bir deyişle, Gini katsayısı 0'a yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğinin, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığını gösterir. Lorenz eğrisi. Max Lorenz tarafından geliştirilen ve bir ekonomide gelir dağılımı adaletsizliğini geometrik olarak ifade eden eğriye Lorenz eğrisi denir. Eğri, nüfusun belirli bir yüzdesinin gelirden aldığı yüzde payı göstermektedir. Eğri, dikey eksende yüzde gelir düzeyinin ve yatay eksende ise yüzde nüfus düzeyinin gösterildiği kutu diyagramı içerisinde yer alır. Lorenz'e göre, bir ekonomide nüfusun belirli bir yüzdesi gelirden aynı yüzde payı alıyorsa, bu durumda gelir dağılımında mutlak eşitlik var demektir. Mutlak eşitliğin olduğu durumda, Lorenz eğrisi A ve B keselerini birleştiren bir doğru şeklindedir. Bu durumda eğri eş bölüşüm doğrusu olarak ifade edilir. Gelir dağılımında mutlak eşitliğin olmadığı durumda Lorenz eğrisi, C köşesine doğru yaklaşan bir eğri şeklinin alanıdır. C köşesi, nüfus yüzdesinin %100'ünün olduğu köşedir. Bir ekonomide gelir dağılımı adaletsizliği arttıkça, Lorenz eğrisi C köşesine doğru yaklaşacaktır. Bu durumda nüfusun belirli bir yüzdesi, gelirden aynı yüzde oranda pay alamayacaktır. Grafiği sunumdan inceleyebilirsin. Faiz kavramı. Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin tasarrufunu ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı bedel olarak tanımlayabiliriz. Ekonomi bilimi açısından faiz iki farklı biçimde tanımlanır. 1. Bir borç anlaşmasının satışı sonrasında elde edilen getiri miktarı. 2. Üretim amaçlı olarak kullanılan sermayenin getiri oranı. Faiz çeşitleri. Basit faiz, belirli bir dönem için yatırılan mevduatın o dönem sonunda kazandığı faiz getirisine basit faiz denir. Nominal faiz, bankaların mevduata uygulayacaklarını açıkladıkları faiz nominal faizdir. Net nominal faiz, bankaların açıkladıkları nominal faizden vade sonunda gelir vergisi stopajı kesildikten sonra mevduat sahibinin eline geçen faiz getirisidir. Bileşik faiz, geçmiş dönem faizinin de ana paraya eklenmesiyle yeni dönemde elde edilen faiz getirisine bileşik faiz denir. Bileşik faizli getiri eşittir ana para çarpı 1 artı aylık faiz üssü dönem sayısı. Bileşik faiz eşittir bileşik faizli getiri eksi ana para bölü ana para. Reel faiz. Nominal faizden enflasyon etkisinin arındırılmasıyla hesaplanan faizdir. Bir anlamda dönem sonunda ele geçecek olan faizin satın alma gücündeki değişimden arındırılmasıyla hesaplanmış faiz demektir. Burada hesaba katılması gereken enflasyon oranı paranın yatırıldığı anda geçerli olan enflasyon oranı değil, dönem sonunda geçerli olması beklenen enflasyon oranıdır. Buna beklenen enflasyon denir. Reel faiz eşittir 1 artı net nominal faiz bölü 1 artı beklenen enflasyon eksi 1. Örnekleri sunumdan inceleyebilirsin. Piyasa faizleri. Mevduat faizi. Bankalarda mevduat hesabı açtırıp da bu hesaba para yatırıldığında karşılığında elde edilecek olan faizin adı mevduat faizidir. Kredi faizi. Bankaların bireysel ve kurumsal müşterilerine açtıkları kredilere uyguladıkları faizlere kredi faizi denir. Bankaların çeşitli adlar altında farklı kesimlere açtığı krediler söz konusudur. Bunları kurumsal ticari krediler, KOBİ kredileri ve bireysel krediler, tüketici kredileri ve kredi kartları olarak sınıflandırmak mümkündür. Tüketici kredileri de başlıca taşıt kredileri, konut kredileri ve diğer krediler olarak üçe ayrılır. Kredilerin her birinin faiz oranı farklıdır. Gecikme faizi. Gecikme faizi borcun, kredinin, vadesinde ödenmemesi sebebiyle belli bir parayı talep etme hakkına sahip olan alacaklıya, bu paradan gecikme süresinde yoksun kalmasından dolayı ödenen karşılıktır. Gecikme faizi temerrüt faizini de kapsayan ancak daha kapsamlı bir tanımdır. Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Temerrüt faizi. Temerrüt faizi herhangi bir para alacağı nedeniyle zararın doğup doğmadığına ve borçlunun kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın vadeden sonra temerrüt şartlarının oluşması durumunda ödenmek zorunda olunan faizdir. Bir gecikme faizi türü olan temerrüt faizi, borçlunun temerrüt tarihinden itibaren diğer gecikme faizi türleri ise alacağın ödenmesinin geçerli olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Devlet İç Borçlanma Senedi Faizleri, DİPS. Hazine, kamu kesimi açıklarını kapatmak ve geçmiş yıllardan gelen ana para ve faiz borçlarını ödeyebilmek için iç ve dış borçlanma yapar. İç borçlanma devlet tahvili, vadesi 1 yıl ve daha uzun kağıtlar ya da hazine bonosu, vadesi 1 yıldan kısa kağıtlarla yapılır. Bu borçlanma kağıtlarının hepsine Devlet İç Borçlanma Senetleri, DİPS adı verilmektedir. Hazine iç borçlanmayı ağırlıklı olarak ihale yöntemiyle yapılır ve faiz de bu ihalelerde belirlenir. Hazinenin iç borçlanma ihalelerinde belirlenen faize DİPS faizi ya da hazine faizi adı verilir. DİPS'leri birinci elden bankalar ihaleye girerek alırlar. Bankalar daha sonra bu kağıtların bir bölümünü piyasada satarlar, böylece piyasada DİPS için bir ikinci el fiyatı ve faizi oluşur. Gösterge faiz. Vadesi 2 yıl olan, 3 veya 6 ayda bir kupon ödemeli, alım-satım olarak çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasadaki faizine gösterge faiz denir. Birçok ülkede gösterge faiz olarak 10 yıllık devlet tahvili faizleri alınır. Özel kesim tahvil faizleri. Özel kesim tahvilleri banka ya da anonim şirketler tarafından finansman sağlamak amacıyla Türk lirası üzerinden ihraç edilen bir yıl ve daha uzun vadeli borçlanma senetleridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri. Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler. Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir. Merkez Bankası'nın kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır. Bir hafta vadeli repo ihalelerinde Türk lirası likidite ihtiyacını karşılayan bankalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na menkul kıymet benzeri bir teminat yatırmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu araçla banka ve finans kurumlarının piyasada uyguladığı faiz oranlarını, bankalardan alınan kredilerin miktarını, hisse senedi ve döviz gibi varlıkların fiyatlarını etkileyebilmektedir. Gecelik işlemlerde uygulanan faiz, gecelik faiz, fonlama faizi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hesaplarını kapatabilmek için gecelik olarak borç almak ya da ellerinde kalan paraları gecelik olarak borç vermek durumunda olan bankalara uyguladığı faize bu ad verilir. Piyasada gecelik faizlerin oluşturduğu açıklığa faiz koridoru, buradan giderek bu faizlere koridor faizi de denmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu yolla ikincil piyasada oluşan kısa vadeli faiz oranlarını, döviz kurlarını ve kredilerin büyüme hızını etkileyebilmektedir. Geç likidite penceresi faizi, GLP. Geç likidite penceresi uygulaması, hesaplarını kapatmak ya da ellerinde bulunan parayı borç vermek için son ana kadar bekleyen bankalara uygulanan caydırıcı faiz oranlarını kapsayan bir uygulamadır. Güncel faiz oranlarını bankamız duyurularından takip edebilirsin. Dünyada izlenmesi gereken başlıca faizler. Türkiye dışında belirlendiği halde piyasalarımızı etkileyen önemli faiz oranlarına kısaca değinirsek, LIBOR faizi, dünyanın önde gelen bankalarının birbirlerine kısa vadeli olarak borç verdiklerinde uyguladıkları faiz oranı LIBOR ya da ICE LIBOR olarak anılır. LIBOR, başlıca 5 para birimi dolar, euro, pound sterlin, yen ve İsviçre frangı ve 7 farklı vade üzerinden açıklanır. Gecelik, haftalık, 1, 2, 3, 6 ve 12 aylık. LIBOR faiz oranı uluslararası borçlanmalarda temel faiz oranı olarak alınmakta, gerektiğinde üzerine spread denilen ek bir oran konulmaktadır. LIBOR artı 1,5 gibi. Fed faizi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in belirlediği Fed faiz oranı, asıl adı Fed Fund Rate, küresel ekonominin tamamını etkilemektedir. Bankaların gün sonunda açık vermeden hesaplarını kapatması esas olduğundan, her günün sonunda nakit açığı bulunan bankalar, bu açığı kapatabilmek için nakit fazlası bulunan diğer bankalardan borçlanırlar. Borç veren bankalar, borç alana bu borç karşılığında Fed'in belirlediği bir bant içinde faiz uygular. Bu faiz oranı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer faiz oranlarını da etkilediği için dünyada yatırım yapan fonların nereye yöneleceğini etkilemektedir. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi, Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin çıkardığı 10 yıllık tahvillerin piyasa faiz oranıdır. Bu tahvillerin faizi yükseldikçe yatırımcılar daha yüksek faiz kazanmak için yüksek faiz öneren ülkelere yatırım yaparak daha yüksek risk almak yerine fonlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne getirip daha düşük risk ve yükselen faiz oranını tercih etmeye başlar. ECB faizi. Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesindeki bankaları fonlamakta kullandığı faiz oranına ECB faizi denmektedir. Asıl adı ECB refinansman faizi. Bu faiz oranı Avrupalı yatırımcıların fonlarını yönlendirmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bütçe dengesi ve faiz dışı denge. Bütçe, belirli bir dönem için elde edilecek gelirlerle yapılması planlanan giderleri gösteren bir tahmin tablosudur. Kamu bütçesinin ötekilerden farkı vergidir. Karşılıksız bir gelir olan vergiyi yalnızca kamu kesimi tahsil edebilir. Kamu kesimi bütçesinin özel bütçelerden bir başka farkı yasa olmasıdır. Bütçe yasası bir yıllık yetki veren bir yasadır. Özel kesimde hesaplar bilanço ve kar zarar cetveli, kamu kesiminde hesaplar bütçe üzerinden yapılır. Bütçe, kamu kesiminin gelir ve giderlerini, bunlar arasında oluşan denge eğer açık biçiminde ise nasıl kapatılacağını gösteren bir yasal metindir. Bütçe gelirleri başlıca iki grupta toplanır. Vergi gelirleri. Dolaysız vergiler, gelir ve kurumlar vergisi gibi gelirden alınan vergiler ve veraset intikal vergisi gibi servetten alınan vergiler. Dolaylı vergiler, KDV ve ÖTV gibi harcamalardan alınan vergilerle damga vergisi ve harçlar gibi işlemden alınan vergiler. Vergi dışı gelirler. Devletin sahip olduğu mülklerin kira gelirleri, kitlerin karlarından devralınan paylar, trafik cezaları, para cezaları gibi gelirlerdir. Bütçe giderleri de başlıca iki grupta toplanırlar. Faiz dışı giderler, personel giderleri, devlet memurlarının maaşları, yollukları, sağlık giderleri gibi. Diğer cari giderler, devlet arabalarının benzin giderleri, kamu binalarının aydınlatma, ısınma, bakım onarım giderleri gibi. Yatırım giderleri, kamu binaları yapımı, okulların yapımı gibi. Transfer giderleri, emekli maaşları, öğrenci kredileri gibi. Faiz giderleri devletin borçlanmaları karşılığında ödediği faizlerden oluşur. Bütçe dengesi. Bütçe gelirleri, vergi gelirleri artı vergi dışı gelirler, eksi, bütçe giderleri, faiz dışı giderler artı faiz giderleri. Faiz dışı giderler de personel giderleri, yatırım giderleri, diğer cari giderler olarak sıralanabilir. Bütçe dengesinde 3 durum oluşabilir. Eğer bütçe gelirleri eşittir, bütçe giderleri ise bütçe denktir. Eğer bütçe gelirleri büyüktür, bütçe giderleri ise bütçe fazlası vardır. Eğer bütçe gelirleri küçüktür, bütçe giderleri ise bütçe açığı söz konusudur. Faiz dışı denge. Faizler hariç tutularak bakılan dengeye de faiz dışı bütçe dengesi denir. Faiz dışı denge eşittir, bütçe gelirleri eksi faiz dışı giderler. Faiz dışı dengede 3 durum oluşur. Eğer bütçe gelirleri eşittir faiz dışı giderlerse faiz dışı denklik söz konusudur. Eğer bütçe gelirleri büyüktür faiz dışı giderlerse faiz dışı fazla vardır. Eğer bütçe gelirleri küçüktür faiz dışı giderlerse faiz dışı denge açık veriyor demektir. Borç göstergeleri. Dış borç stoğu ve dış borç yükü. Dış borç stoğu kamu kesimi, Merkez Bankası ve özel kesimin belirli bir tarih itibarıyla birikmiş dış borçlarının toplam miktarıdır. Dış borç yükü, toplam dış borç stoğunun o yılın gayri safi yurt içi hasılasına olan oranıdır. Birikmiş dış borçların tamamı ele alınıp bunlardan bir indirim yapılmıyorsa buna brüt dış borç stoğu denmektedir. Brüt dış borç stoğundan Merkez Bankası ve bankacılık kesiminin dış borç stoğu, katılım ve yatırım kalkınma bankalarının net varlıkları düşüldüğünde buna net dış borç stoğu denir. Merkezi yönetim borç stoğu ve borç yükü. Genel bütçe içinde yönetilen kurumların borçlanma yapma yetkileri yoktur. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı organları, bakanlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜİK gibi özel bütçeli idareler, YÖK ve üniversiteler, TÜBİTAK, devlet tiyatroları, MTA, DSİ, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, RÜTÜK, SPK, BDDK, EPDK gibi. Bu çerçevede borçlanmadan sorumlu kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı olmaktadır. Bu kurumlar adına, devlet adına borçlanmayı hazine yapar ve bu kurumlara gerekli harcama imkanını hazine verir. Merkezi yönetim borç stoğunu hazine borç stoğu olarak düşünebiliriz. Hane halkı borç stoğu. Hane halkı aynı konutta yaşayan, aralarında akrabalık bağı bulunsun veya bulunmasın, konutun hizmet ve yönetimine iştirak eden, kazanç ve masraflarını ayırmayan bir veya daha fazla kişiden oluşan topluluktur. Hazine garantileri ve borç üstlenimine tabi kredi anlaşmaları. Hazine garantileri. Kitler, sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarla diğer yerel yönetim kuruluşları lehine bu kuruluşların dış finansman kaynağından sağladıkları dış borçların geri ödenmesi konusunda verilen garantilerdir. Borç üstlenimi. Sözleşmede sözleşmenin süresinden önce feshedilerek tesisin idare tarafından devralınmasının öngörülmesi halinde şirket tarafından sağlanan ana kredinin ve varsa ana kredinin teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere mali yükümlülüklerinin borç üstlenim anlaşmasında öngörülen vade ve usule göre müsteşarlık tarafından üstlenilmesi ve ödenmesi anlamına gelir. Borç üstlenimine tabi kredi anlaşmaları, yap, işlet, devret, yap, işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri kapsamında ilgili mevzuat hükümlerine dayanan ve bunlarla sınırlı olmak üzere verilen garantilere dayanan kredi anlaşmalarıdır. Borç stoğunun vadesi ve maliyeti. Hazinenin iç borç stoğunun vadesi söz konusu borçların geri ödenme süresini ay olarak gösteren ölçüdür. İç borçlanmanın ağırlıklı ortalama faizi, bu borçların maliyetini bir başka ifadeyle ortalama faizini gösterir. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde faizler de yükseldiği için hazine uzun vadeli borçlanmak yerine kısa vadeli borçlanmayı tercih eder. Ödemeler dengesi. Ödemeler dengesi geniş tanımıyla bir ekonomide yerleşik kişilerin başka ekonomilerde yerleşik kişilerle belirli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiksel bir rapordur. Ekonomi, bir hükümet tarafından yönetilen coğrafi bölge, ülke anlamında kullanılmıştır. Yerleşik kişiler bir ekonomide bir yıldan daha fazla süreyle devamlı ikamet eden, o ekonomi içinde faaliyette bulunan kişi ve kurumları ifade eder. Bu kişi ve kurumlar devlet, parasal otorite, merkez bankası, bankalar, diğer sektörler, özel kişilerdir. Ekonomik işlemler, mal, hizmet ve gelirlerle ilgili işlemlerle finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili işlemleri bir ekonomide yerleşik kişilerden diğer ekonomilerde yerleşik kişilere karşılıksız olarak reel ya da finansal kaynakların sağladığı transferleri kapsar. Ödemeler dengesi istatistikleri aylık, 3 aylık, yıllık olarak belirli dönem aralıklarıyla ölçer ve genellikle aynı sürelerle yayınlanır. Ödemeler dengesi istatistiklerinde alacak ya da artı olarak kaydedilen kalemler şöyledir. Mal ve hizmet ihracatı, yükümlülük artışı, varlık azalışı. Ödemeler dengesi istatistiklerinde borç ya da eksi olarak kaydedilen kalemler de şunlardır. Mal ve hizmet ithalatı, yükümlülük azalışı, varlık artışı. Türkiye'de ödemeler dengesinin sınıflandırılması. Ödemeler dengesi 5 unsurdan oluşur. Cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, finans hesabı, net hata ve noksan, rezerv varlıklar. Ödemeler dengesi eşittir. Cari işlemler artı sermaye artı finans artı net hata ve noksan artı rezerv varlıklar eşittir sıfır. Bu denklemdeki işaretler duruma göre eksi olabilir. Net hata ve noksan. Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı verilir. Net hata ve noksan kaleminin oluşmasının nedenleri arasında şunlar vardır. Zaman uyumsuzlukları. İhraç edilmiş malın gidiş tarihiyle ihraç edilen mal karşılığında alınacak paranın gelişinin farklı dönemlerde olması gibi. Beyan yanlışlıkları veya hataları, gümrük beyanlarındaki eksikler ya da yanlışlar gibi. Kayıt dışılıklar, gelirlerin kayda girmemesi ya da finansmanın kayıt dışı olarak gerçekleştirilmesi gibi. Anketlerdeki ölçüm hataları, turizm gelirlerinin belirlenmesinde uygulanan anketlerin gerçeği tam olarak yansıtamaması gibi. Döviz ve döviz piyasaları. Döviz ya da kambiyo, yabancı ülke paralarına verilen genel addır. Dolar, euro, pound, yen, yuan bizim açımızdan dövizdir. Döviz kuru, bir ülkenin parasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirleyen katsayıya verilen genel addır. Kur rejimi nedir? Eğer bir ülkede dalgalı kur rejimi, floating exchange rate rejim uygulanıyorsa, ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeri, yani döviz kuru arz ve talep kurallarına göre piyasada belirleniyor demektir. Bir ülkede döviz bol, yerli para kıtsa, döviz kuru düşük, döviz kıt, yerli para bolsa, döviz kuru yüksek olacak demektir. Eğer bir ülkede sabit kur rejimi, fixed exchange rate rejim uygulanıyorsa, o ülkedeki merkez bankası, ülke parasının döviz kurunu tek tek bütün dövizler için belirler ve bu kurlar yeni bir karar alınana kadar değişmeden kalır. Bu döviz kurunun Merkez Bankası tarafından ülke parasına değer kazandıracak biçimde düşürülmesine revalüasyon, ülke parasına değer kaybettirecek biçimde düşürülmesine de devalüasyon deniyor. Eğer bir ülkede müdahaleli döviz kuru rejimi, dirty float uygulanıyorsa, döviz kuru esas olarak piyasada belirlenmekle birlikte Merkez Bankası bu kuru çeşitli müdahalelerle yönlendirerek istediği düzeyde olmasına çalışır. Döviz depo işlemleri, geçici bir süre için döviz likiditesi ihtiyacı olan bankalarla döviz likiditesi fazlasına sahip bankalar arasında Merkez Bankası garantörlüğünde belirli bir faiz ve vadeyle yapılan işlemlerdir. Döviz likiditesine ihtiyaç duyan bankalar, Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranından da işlem yapma imkanına sahiptirler. Kur sepeti bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değerini ölçmek için birden fazla yabancı para birimiyle oluşturulan sepete verilen addır. Eğer bir ülkenin parası örneğin başlıca iki yabancı parayla çok yakından ilişkili ise o zaman kur sepetine göre ölçme yapmak doğru bir yaklaşım olur. Örneğin Türkiye'nin ithalatının ve dış borçlanmasının ağırlığı dolarla, buna karşılık ihracatının ve bazı hizmet gelirlerinin ağırlığı euroyladır. Bu durumda Türk lirasının dolar ve eurodan oluşan bir sepete karşı değerinin değişimini ölçmek önem kazanır. Kur sepeti denildiğinde bizim açımızdan şöyle formüle edilecek bir durum anlaşılır. Kur sepeti değeri eşittir 1 dolar artı 1 euro bölü 2. Bretton Woods sistemi. 1944 yılının Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri Bretton Woods kasabasında toplanan, Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı sonucunda kabul edilen ekonomik ve mali sistemdir. Sistem, katılan ülkelerin ortak bir parasal düzen üzerinde anlaşmalarına dayalıdır. Sistemin özünde dünya para sisteminin altına endeksli, tek para birimi olan dolara bağlı olarak yönlenmesi kabul edilmiştir. Forex ve Forex piyasası. Forex ya da FX, İngilizce Foreign Exchange sözcüklerinden türetilmiş bir kısaltmadır. Foreign Exchange ya da FX, günümüzde büyük ölçüde döviz ya da yabancı para birimi anlamında kullanılsa da aynı köklerden gelen Forex kısaltması bir ulusal parayla bir başka ulusal paranın değiştirilme işlemi için kullanılıyor. Bu işlemlerin yapıldığı yere Forex piyasası, bu işlemi yapan kuruluşlara da Forex kuruluşu adı veriliyor. Forex işleminin ayırt edici özelliklerinden birisi, düşük miktarlı sermaye ile yüksek miktarlı işlem yapabilmeye olanak sağlayan ve adına kaldıraç kullanımı denilen sistemin varlığıdır. Önceleri döviz piyasasında başlamış olan Forex işlemleri, bugün dövizin yanı sıra altın, gümüş, petrol, pamuk gibi emtialar, hisse senetleri, uluslararası endeksler üzerinde de yapılıyor. Kur savaşları. Kur savaşları deyimi ihracatı artırmak, ithalatı sınırlandırmak için kendi paralarının değerini öteki paralara karşı düşük tutmak için girişilen çabaları ifade eder. Birkaç ülke paralarının değerini düşük tutarak dünya pazarındaki yerini genişletmeye yönelince öteki ülkeler de benzer hamlelere girişirler. Bretton Woods konferansının amaçlarından birisi de bu olayın dış ticaret savaşları versiyonunu önlemektir. Bir ülke cari açığını gidermek için ithalat kısıtlamalarına giderse, öteki ülkeler de aynı yolu izlemeye başlayabilir ve bu durumda dünya ticaret hacmi küçülür. Kapitalizmin temel önermelerinden birisi, dünyada ticaret ne kadar artarsa refah da o kadar artar olduğu için bu gelişmenin dünyada refahı düşüreceği düşünülmektedir. IMF, Dünya Bankası ve sonradan eklenen Dünya Ticaret Örgütü bu tür ithalat kısıtlamalarına yol açacak gelişmeleri önlemek için dizayn edilmişlerdir. Günümüzde dış ticaret savaşlarının yerini kur savaşları almış durumdadır. Bilmemizde fayda var. Ekonomide ısınma. Ekonominin ısınması en basit biçimiyle gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin sağlam kaynaklara dayanmaksızın potansiyel büyümenin ötesine geçmesi anlamına gelir. Potansiyel büyüme oranı da çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Uzun yıllar büyüme ortalaması potansiyel büyüme oranı olarak kabul edilebilir. Eğer ekonominin büyüme potansiyelini zorlaması, örneğin cari açığın büyümesi ve bu açığın sıcak parayla finansmanı yoluyla oluyorsa, o zaman ekonomi ısınıyor demektir. Ya da ekonomideki potansiyel üstü büyüme, örneğin bütçe açığının hızlı artmasıyla sağlanıyorsa, ekonomi yine ısınıyor demektir. Bu gibi hallerde ekonomi soğutulamazsa sorunlar ortaya çıkabilir. CDS, Credit Default Swap. CDS zaman zaman kredi risk primi olarak adlandırılabiliyor. CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır. Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansımaktadır. Tobin Q teorisi. Tobin, para politikasının hisse senedi değerleri üzerinden ekonomiyi etkilediğini savunur. Genişletici para politikası uygulanan bir ekonomide faiz oranları düşer. Bono piyasası bundan olumsuz etkilenir ve hisse senedi piyasasına yönelim olur. Hisse senedi piyasasına olan talep artışı hisse senedi fiyatlarını yükseltir. Hisse senedi fiyatlarının yükselmesi sonucunda firma hisse senedi ihracı ile yatırımları için daha fazla fon sağlayabilecektir. Tobin vergisi, Tobin Tax. Tobin vergisi, ülkeye yatırım amacıyla gelen yabancı kaynakların uzun süre kalmasını sağlamak için uygulanan bir vergidir. Ülkeye faiz geliri elde etmek üzere gelen yabancı paralar için, örneğin 6 aydan kısa sürede geri gidenlere, ülkede kaldığı sürece elde ettiği faiz ya da benzeri gelir üzerinden %2 ya da 3 ek vergi uygulanması halinde bu ek vergi Tobin vergisi olarak adlandırılır. İşsizlik çeşitleri. Açık işsizlik. Mevcut çalışma koşulları ve ücretler düzeyinde çalışmayı kabul ettikleri halde iş bulamayanların oluşturduğu işsizlik çeşididir. Mevsimlik işsizlik. Mevsimlik olarak istihdam olanağı bulunan sektörlerde çalışanların bu mevsimler dışında işsiz kalmaları durumunda ortaya mevsimlik işsizlik çıkar. Geçici işsizlik. Çalışan kişilerin daha iyi koşullarda çalışabilmek için kendi istekleri doğrultusunda işten ayrılmaları ve yeni bir işe girinceye kadar işsiz kalmaları halini tanımlar. İstihdam oranının en yüksek olduğu ekonomilerde bile ortaya çıkabilecek bir işsizlik türüdür. Konjonktürel işsizlik. Ekonomide ortaya çıkan durgunluk ve küçülme hallerinde işletmelerin maliyetlerini düşürerek ortama uyum sağlamak için istihdam azaltmasına gitmeleriyle ortaya çıkan işsizlik halidir. Yapısal işsizlik. Ekonomide sektörler arasında ortaya çıkan yapısal değişikliğin yol açtığı bir işsizlik türüdür. Teknolojik işsizlik. Verimliliğin artırılması amacıyla üretimde daha fazla ve yoğun makine kullanımına geçilmesi, emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime dönülmesi işsizliği artırabilir. Gizli işsizlik. Bir işletmede ya da bir sektörde çalışanların sayısı azaltıldığı halde o işletme ya da sektörün üretim miktarında bir azalma olmuyorsa orada gizli işsizlik var demektir. Phillips eğrisi. Phillips eğrisi bir ekonomide enflasyonla işsizlik arasında ters yönlü ilişki olduğunu anlatan bir ekonomik analizdir. Yeni Zelandalı iktisatçı William Phillips tarafından İngiltere ekonomisi üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda geliştirilmiştir. Bu ilişkiyi sunumdaki grafikten inceleyebilirsin. Ekonomik istikrar. Ekonomide mal ve hizmetlerin fiyatlarıyla finans piyasalarında oluşan fiyatların birbirleriyle uyumlu olması ve istikrarlı hareket etmesi olarak tanımlanır. Teknik anlamda ekonomik istikrar, ileriye dönük olarak alınan riskler, iş riski hariç, için piyasada oluşan risk biriminin ihmal edilebilecek kadar küçük olması durumudur. Piyasa başarısızlıkları. Piyasa ekonomisi her zaman tek başına Pareto etkin dağılımı sağlayamamakta, kimi alanlarda ekonomik etkinliği sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Piyasa başarısızlıkları olarak ifade edilen bu ekonomik etkinlikten sapmaların başlıca nedenleri kamusal mallar, dışsallıklar, aksak rekabetçi oluşumlar, asimetrik bilgi, risk ve belirsizlik, fiyatların yapışkanlığı, arz ve talep arasındaki gecikme, negatif eğimli arz, pozitif eğimli talep, gelirin hakça paylaşılamaması ve ekonomik istikrarsızlıktır. PMI Endeksi. PMI Endeksi, şirketlerin satın alma yöneticilerinin mal ve hizmet satın alma eğilimlerini gösteren anketlere dayalı bir endekstir. PMI Endeksinin dayanağı olan anket, yeni siparişler, üretim, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve girdi stoğuna ilişkin soruları kapsar. PMI Endeksi 50'nin üzerinde ise bir önceki aya göre imalat sanayinde artış, 50'nin altındaysa bir önceki aya göre azalma söz konusu olmuş demektir. Kamusal mal. Paul Samuelson, kamusal malların ekonomik tanımını 1954 tarihli makalesinde şu şekilde yapmıştır. Bir bireyin tüketiminin başka bir bireyin tüketiminin azalmasına sebep olmadığı ve ortak olarak yararlanılabilen mallar. Erdemli mal. İlk kez Richard Musgrave tarafından tanımlanan, toplumun sağlığı ve refahı açısından gerekli olduğu halde yeterli bilgi, eğitim ve gelir düzeyi olmadığı için talebin yetersiz kaldığı mal veya hizmettir. Fiyat yapışkanlığı. Piyasada belli bir denge fiyatından alınıp satılan bir malın, talep ve veya arz koşullarında meydana gelecek değişikliklerin fiyatlara anında yansımaması olarak tanımlanabilir. Asimetrik bilgi veya asimetrik enformasyon. Alıcı ve satıcıların piyasadaki malların niteliği konusunda farklı bilgiye sahip olmasıdır. George Akerlof 1970 yılında yazdığı The Market for Lemons, Quality, Uncertainty and the Market Mechanism makalesinde asimetrik bilgiden söz etmiştir. Böyle bir durumda piyasa mekanizması etkinliği sağlayamaz ve hükümetin etkinliği sağlamak için piyasaya müdahale etmesi gerekir. Asimetrik bilgi, ters seçim ve ahlaki tehlikeye yol açar. Dışsallık. Bir ekonomik birimin kendi faydasını artırmak için aldığı kararın, aslında hiçbir organik bağ olmayan başka bir ekonomik birimin aldığı kararın sonuçlarını dolaylı ya da dolaysız etkilediği durumlarda ortaya çıkan bir kavramdır. Buna göre bir ekonomik birimin seçimleri diğer birime fayda ya da zarar olarak etki edebilir. Dışsallıklar genelde pozitif dışsallıklar ve negatif dışsallıklar olarak iki grupta toplanır. Pozitif dışsallık ya da bir diğer adıyla toplumsal yarar gözetimi, bir kişinin ya da kurumun aldığı bir kararın birincil kişi dışında başka kişi ya da kurumlara da yarar sağlayıcı nitelikte olma durumudur. Negatif dışsallık, kişinin ya da kurumun aldığı bir kararın başka bir ekonomik birime zarar verme durumudur. Bu noktada bir birim fayda sağlarken diğer birim bu faydadan açık bir şekilde zarar görür. Kurumlar noktasında negatif dışsallıklar genelde maliyetlendirilen bir unsurdur. Pike etkisi, dışlama etkisi. Devletin kamu yatırımlarının ve harcamalarının finansmanını sağlamak amacıyla iç borçlanmaya gitmesi sonucunda faiz oranlarındaki yükselişle birlikte özel sektör yatırım ve harcamalarının düşmesi sonucuna dışlama etkisi denilmektedir. Eksik piyasalar. Bir malın piyasasında fiyat alıcı veya satıcılardan biri veya birkaçı tarafından belirlenebiliyor veya değiştirilebiliyorsa o piyasa eksik rekabet piyasasıdır. Tam rekabet piyasası. Bir pazarda hiçbir satıcının sattığı ürünün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasadır. Tam rekabet piyasası 4 varsayım üzerine kuruludur. Atomisite koşulu. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Homojenlik koşulu. Her firma tek tip ürün üretmekte ve satmaktadır. Mobilite koşulu. Firmalar kolaylıkla piyasaya girebilmekte ve piyasadan çıkabilmektedirler. Açıklık koşulu. Alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tüm bilgilere sahiptirler. Oligopol piyasalar. Bir mal veya hizmetin piyasasında satıcılar az, alıcılar çok sayıdaysa bu tür piyasalara oligopol denir. Ancak burada az sözcüğü ile çok sözcüğünün anlamlarının sayı ile ilgili olmadığı unutulmamalıdır. Satıcıların az olması, bunlardan birinin veya birkaçının duruma göre fiyatı belirleyebilmeleri veya değiştirebilmeleri imkanına sahip olduklarını ifade eder. Çok sözcüğü ise bu şekilde belirlenen fiyatı alıcıların kabul etmek durumunda olduklarını ifade eder. Oligopson piyasalar. Bir mal veya hizmetin piyasasında alıcı az, satıcı çoksa, yani alıcılar fiyatı belirleyebiliyor ve satıcılar da bu fiyatı kabul etmek durumunda kalıyorlarsa, böyle piyasalara oligopson piyasalar denir. Diyopol, diyopson piyasalar. Daha çok teorik olan bir eksik rekabet türü de diyopol piyasalardır. Kısaca bir malın satıcısı 2, alıcısı çoksa böyle piyasaya diyopol denir. Diyopolde iki satıcı arasında piyasayı iki eşit parçaya bölünceye kadar kıran kırana bir fiyat rekabeti ortaya çıkar. Nihayet piyasa öyle bir dengeye ulaşır ki iki satıcı firma bu dengeyi, yani oluşan fiyat ve miktarları değiştiremezler. Tekel piyasalar. Bir mal veya hizmet piyasasında alıcı veya satıcılardan biri fiyatı belirleyebiliyor veya değiştirebiliyorsa o piyasa tekel piyasasıdır. Tekel piyasaları da kendi içinde birkaç türe ayrılır. Bunlar monopol, monopson, zincirleme ve ikili tekel piyasalardır. Monopol piyasalar. Bir mal veya hizmetin piyasasında fiyatı bir tek satıcı belirleyebiliyorsa bu piyasaya monopol veya tekel satıcı piyasası denir. Böyle bir durumda piyasada alıcılar tek satıcının belirlediği fiyatı kabul etmek durumundadırlar. Buna örnek olarak ülkemizde yakın zamana kadar uygulanan sigara ve alkollü içki satışları gösterilebilirdi. Monopson piyasası, alıcı tekeli. Bir malın piyasasında fiyatı veya satın alınacak miktarı alıcı belirliyor veya değiştirebiliyorsa böyle piyasalara monopson piyasalar denir. Bu piyasalara da örnek olarak ülkemizde Toprak Mahsulleri Ofisi'ni haşhaş kabuğunun tek alıcısı olduğu durum gösterilebilir. İkil tekel ve iki yanlı, zincirleme. Bir malın piyasasında bir firma hem tek alıcı hem de tek satıcı konumu kazanırsa buna iki yanlı veya zincirleme tekel denir. Böyle bir durumla pek karşılaşılmamakla beraber bir firmanın belirli bir ham madde veya yarı mamul malın tek alıcısı olup bu girdileri kullanarak ürettiği malın tek satıcısı olması durumu gösterilebilir. Tekelci rekabet piyasaları. Bazı mal ve hizmet piyasalarında tam rekabet şartlarından çokluk şartının varlığına rağmen akışkanlık ve özellikle homojenlik şartı kısmen veya tamamen gerçekleşmeyebilir veya bazı firmalar çeşitli önlem veya uygulamalarla bu iki şartı kendi çıkarlarına göre değiştirebilirler. Bu önlem ve uygulamalara yoğun reklam uygulamaları, müşteriler edinerek onlara farklı davranmaları gibi uygulamalar gösterilebilir. Böyle durumlarda satıcı firmalar kendi öz veya özel bir müşteri grubu oluşturmayı başararak o müşteriler karşısında tek satıcı gibi karar verebilirler. Böylece bu tür piyasalar hem tam rekabet hem de monopol özelliklerine birlikte sahip olabilirler. Bu nedenle bu tür piyasalara tekelci rekabet piyasaları denir. Blockchain. Blockchain şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri tabanıdır. Her bir bilginin bloklar halinde gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedildiği bu dağıtılmış veri tabanı, merkeze bağlı olmaksızın işlem yapabilme imkanı sağlamaktadır. Blockchain teknolojisi, bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kontrol imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blockchain, sadece kripto paraların üretiminde değil, birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılmaktadır. Dijital kimliğe sağladığı imkan, onu güven ekonomisinin anahtarı kılmaktadır. Bu açıdan blockchain, sadece finans sektörüyle sınırlı kalmamakta, dijital teknolojinin sunduğu imkan işletmeler tarafından da fırsata dönüştürülmektedir. Bu yönüyle blockchain teknolojisinin 4. sanayi devriminin merkezinde yer aldığı öne sürülmektedir. Özellikleri: dağıtık büyük defter teknolojisi. Tüm ağ katılımcılarının dağıtık büyük deftere ve değişmez işlem kayıtlarına erişimi vardır. Bu paylaşılan büyük defterle işlemler yalnızca bir kez kaydedilerek geleneksel iş ağlarında sık görülen aynı işlemi tekrar etme ortadan kaldırılır. Değişmez kayıtlar. Bir işlem paylaşılan büyük deftere kaydedildikten sonra hiçbir katılımcı tarafından değiştirilemez veya kurcalanamaz. Bir işlem kaydı hata içeriyorsa, hatayı tersine çevirmek için yeni bir işlem eklenmelidir ve her iki işlemde görünür olur. Akıllı sözleşmeler. İşlemleri hızlandırmak için akıllı sözleşme adı verilen bir dizi kural blockchain'de depolanır ve otomatik olarak yürütülür. Bir akıllı sözleşme, kurumsal tahvil aktarımlarına ait koşulları tanımlayabilir, ödenecek seyahat sigortasına ait koşulları ve daha fazlasını içerebilir. Kripto para, cryptocurrency. Kripto para takas işlemlerinde kullanılabilen, şifrelenmiş, internet aracılığıyla kullanılan herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal bir para birimidir. İlk kripto para olan Bitcoin, 2009 yılının başlarında Satoshi Nakamoto kod adıyla ortaya çıkan kişi ya da kişiler tarafından geliştirildi. Satoshi Nakamoto tarafından geliştirildiği söylenmesine rağmen, kim ya da kimler olduğu belli olmayan kişiler tarafından açık kaynak kodlu yazılım olarak paylaşılmıştır. Kripto paraların kuru da tıpkı paraların birbiri karşısındaki kuru gibi arz ve talebe göre piyasada belirlenir. Kişiler internette oluşturdukları sanal cüzdanlarda kripto paralarını saklayabilir ve bu cüzdanlar aracılığıyla işlem yapabilirler. Bu cüzdanlar için kişilerin bilgilerine gerek duyulmaz. Bitcoin'i reel paradan farklı kılan en önemli şey kişilerin kimliklerini açıklamadan para işlemleri yapmalarına olanak sağlamasıdır. Mal ve hizmet alımlarında, yatırımlarda, para kabullerinde kişilerin isimlerinin açıklanması gerekmemektedir. En ünlü kripto paralar Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash'tir. Ayrıca Türkiye'de BTC Türk ismiyle yerli kripto para oluşturulmuştur. Swap işlemi. İki tarafın birbirlerine belirli süreler sonunda ödeme taahhütlerini içeren bir sözleşmedir. Sözleşmenin temel unsurları arasında el değiştirecek varlık veya varlıkların tanımı, her bir varlığa uygulanacak sabit veya değişken faiz oranı ve ödeme tarihleri sayılabilir. Swap piyasasında ağırlıklı olarak para ve faiz swapları yapılmaktadır. borç servisi açısından swap işlemi, genellikle dış borçların ana para yükümlülüğünü ifade eden döviz cinsinin değiştirilerek başka bir döviz cinsine dönüştürülmesi ana para swap'ı, söz konusu borcun faizinin ifade edildiği döviz cinsinin değiştirilmesi faiz swap'ı veya mevcut borçların sermayeye katılım payı haline dönüştürülmesi borç sermaye swap'ı şekillerinden birinde ortaya çıkar. Örümcek ağ kuramı, Cobweb teoremi. Daha önce yapılan arz ve talep tahlillerinde statik bir tahlili yapılmış olup fiyat değişikliklerinin fiyat ve arz miktarı üzerine hemen bir etki yapmayacağı varsayılmıştır. Örümcek ağ teoreminde ise zaman unsurunun da dikkate alındığı dinamik bir tahsil söz konusudur. Özellikle tarımsal ürünlerde arzın talepte ortaya çıkan değişmelere uyması için mutlaka bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Çiftçiler piyasaya sürdükleri arz miktarını daima geçen dönemdeki fiyatlara göre belirlemektedir. Yani çiftçiler mevcut piyasa fiyatına bakarak gelecek için üretim kararlarını almaktadırlar. Örümcek ağ teorimine göre bu yılın arzı geçen yılın fiyatına veya gelecek yılın arzı bu yılın fiyatına bağlıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi tarımsal ürünlerde de uzun dönemde denge fiyatını belirleyen etkin faktör arz olmaktadır. King kanunu, bolluk paradoksu. Talep düşük olan mallarda fiyatlar arza göre daha fazla değişmektedir. Bu durum özellikle tarım alanında kendini göstermektedir. Çünkü tarımsal malların talep esnekliği genellikle düşüktür. Bilindiği gibi tarımsal üretim büyük ölçüde iklim koşullarının etkisi altındadır. Örümcek ağ teoremi ve bolluk paradoksu, tarım alanında fiyat ve miktar arasındaki bağlantıyı açıklamak için kullanılan iki önemli kavramdır. Tasarruf paradoksu. Halkın tüm ulusal gelir seviyelerinde daha çok tasarruf yapmaya başlamasının ulusal geliri artırmaması, aksine düşürmesi olarak tanımlanır. Fisher denklemi, miktar kuramı. Fisher, bir ekonomideki nominal faiz oranının reel faiz oranı ve beklenen enflasyonun toplamına eşit olacağını belirtmiştir. Fisher denklemi olarak bilinen denklemlerde R nominal faiz oranını göstermektedir. Denklemde I reel faiz oranı ve P ise enflasyon oranıdır. Ekonomide bireyler rasyonel davrandıkları ve hata yapmadıkları sürece beklenen enflasyon gerçekleşen enflasyona eşit olacaktır. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi. Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, Theory of Comparative Advantage, David Ricardo tarafından ortaya atılmıştır. Günümüzde yapılan uluslararası ticaretin temeli olarak kabul görmektedir. Temel mantığında iki ürün üreten bir ülkenin daha verimli olduğu ürün üzerinde yoğunlaşması ve diğer ürünle kaynakları israf etmemesi gerektiği tanımlanmıştır. Karşılaştırmalı üstünlük teorisi özellikleri. Para yerine mal değiş tokuşu vardır. Mallar iş gücüyle kıyaslanır ve birim sayılarıyla karşılaştırılır. Mallar homojen özelliğe sahiptir, kalite aynıdır.